Ayrım 18, Ölüm ve Şeytan, Frank Schätzing, sayfa 186. Öfkeyle sürahiyi yakaladı, kendisine biraz daha şarap doldurdu ve kafasına dikti. Jasper hayretle izlemişti onu.
Nedir bütün bunlar? Fakirlerin cehaletlerinden dolayı suçlanmaması gerektiğini biliyorum. Hiç kimse senden filozof olmanı beklemiyor. Umudunu yitirmeyen fakirler lütufa mazhar olur. Onlar...
Ben umudunu yitirmeyen bir fakir değilim. Bir şey bilmemekte birisi tutup da bunu gözüme sokana ve kafanı kullan gibi laflar atıp tutana kadar beni rahatsız etmez. Eğer kafamın içerisinde bir şey yoksa muhterem beyefendi onu nasıl kullanabilirim? Şu anda önümüzdeki birkaç gün hayatta kalmak için ne yapacağımı bile bilmiyorum. Ben belki cahil bir tilkiyim, daha da doğrusu sefil küçük bir sincabım. Ama bu hakaretleri de kabul edecek değilim. Kaç kez bana yardım etmek istediğinle böbürlenmiş olsan da buna sen de dahilsin.
Yuttuğu şarap yanlış yere gitti, öksürdü ve nefesini toparlamaya çalıştı. Jasper ona baktı, sonra uzandı ve sırtına vurdu.
Yani gerçekten Haçlı seferlerinin ne olduğunu öğrenmek istiyor musun?
Evet dedi Jakob, neden olmasın?
Tarih dersi, biraz sıkıcı olabilir.
Fark etmez.
Tamam öyleyse biraz geriye gideceğim. Kendine biraz daha şarap koy. Sürahi de hala var değil mi?
Yeter herhalde.
Güzel. Kutsal Roma Cemerben İmparatorluğunu duymuşsundur sanırım.
Tabii ki. Jasper başını iki yana salladı. Tabii ki deme, kesin konuş.
Bu bölünmüş bir imparatorluktur. Kutsal ya da değil, yüzyıllara dağılmıştır. Diğer taraftan merkezi Bizans olan Doğu Roma İmparatorluğu ve merkezi Roma olan Batı Roma İmparatorluğu vardır. Eğer durumun karışık olduğunu düşünüyorsan bil ki eski imparatorluk yaklaşık 200 yıl önce çöktüğünde durum çok daha kötüydü. Papa günahkarlıklarından dolayı kralları ve imparatorları sürekli eleştirirdi. Her zamanki hikaye. Uhrevi ve dünyevi güçler birbirlerinin boğazına sarıldıkları zaman İsa peygamberi sözde liderleri gibi göstermeye bayılırlar. Derken krallar muhalif bir papa seçtiler, birden iki papamız oldu. Tanrı'nın yeryüzünde birbirinden nefret eden iki temsilcisi vardı ve biri ne derse diğeri sürekli tam tersini söylüyordu. Birisi Vatikan'ın pislik yığını olduğunu söylerken, diğeri de kralların fahişelerinden dem vururdu. Hepsi de son derece öğretici münazaralardı. Sonra Vatikan papası kralı aforoz etti. Ne yazık ki bu aforoz sadece Batı Roma İmparatorluğu topraklarında geçerliydi. Oysaki Bizans'ta oturan Doğu Roma İmparatoru'nun Vatikan'ın ne dediği umurunda bile değildi. Zaten şüpheli bir tipti. Tahta kanlı entrikalar sonucu çıkmıştı ve bu da Vatikan'ı çok rahatsız etmişti. Peki öfkeye kapılan Papa Hazretlerimiz ne yaptı dersin, bir fikrin var mı?
Jakob omuz silkti, söylemesi zor.
Vatikan papası olsan sen ne yapardın?
Diğerini de aforoz ederdim.
Bravo tilki, Papa da aynısını yaptı zaten. Ama Doğu Roma İmparatoru pek takmadı. O fazla bir şeyleri takmazdı kafasına. Kapısına dayanmış olan Selçukluları bile.
Selçuklular mı?
Özür dilerim. Selçuklular, Peçenekler, Muhammed'in Arapları ile birleştirdiği Türk boyları. Bu sayede imparatorlukları Horasan'dan İran, Kafkasya, Mezopotamya, Suriye, Filistin ve Hicaz'ı kapsayan geniş bir coğrafyaya yayıldı. Kafirler şimdi de gözlerini Bizans'a dikmişlerdi. Hristiyanlık içinde sürmekte olan menfaat çatışmaları yüzünden karşılarında beklediklerinden de az bir direniş çıkacaktı. Doğu Roma İmparatoru basiretsiz olduğu gibi hainin de tekiydi. Aslında bu iyi bir şeydi çünkü tahttan indirilmesini kolaylaştırıyordu. Her an sarayda isyan çıkması bekleniyordu ki Alexios adındaki başarılı bir genç bu sayede tahta çıktı. İktidarını sağlama aldıktan sonra durum değerlendirmesi yaptı ve gördükleri hiç de iç açıcı değildi. İmparatorluğunun büyük bölümü Türklerin eline geçiyordu ve geri kalanların da geçmesi an meselesiydi.
Jasper dudaklarını yaladı ve içkisinden bir yudum aldı.
Yetmezmiş gibi diye devam etti. Alexios'un Vatikan'da da arası iyi değildi. Afaroz meselesi yüzünden araları iyice açılmıştı ve batıdan yardım gelme umudu yoktu. Böylece Alexios tek başına Selçuklular ve Peçenekleriyle savaşmak zorunda kaldı. Onları püskürtmeyi başardı ve bir barış anlaşması imzaladı. Fazla bir geçerliliği yoktu ama hiç yoktan iyiydi. Bu anlaşmanın Hristiyanlığın selameti adına olduğunu ilan etti. Ama aslında tüm derdi kaybettiği topraklarını geri alabilmekti. Vatikan'ın en çok dert ettiği mesele olan kutsal toprakların, yani Filistin, Kudüs ve Aziz Petrus'un yaşadığı yer olan Antakya, Selçukluların elinde olması umurunda bile değildi. Tanrısız Türklerin binlerce Hristiyan hacıyı katledip onları ateşte pişirip yemesi gibi korkunç hikayeler, kafayı üşütmüş münzevilerin uydurdukları saçmalıklardan başka bir şey değildi. Türklerin elindeki topraklarda yaşayan Hristiyanlar İslam hukukunun avantajlarına sahipti der ki, bana sorarsan içlerinde en hoşgörülü olandır. İbadetlerini serbestçe yapmalarına izin verilirdi. Ve batıdan yardım istenilmesine neden olacak seviyede bir şikayet yoktu. İpin ucunu çoktan kaçırdın mı yoksa kalanları da duymak ister misin?
Tabii ki, devam et.
Jasper gülümsedi. Saçın darmadağınık olabilir ama aklın o kadar değil. Tamam öyleyse, Roma'daysa işler yoluna giriyordu. Hem papa hem de muhalif papa ölmüş ve yerine yenisi seçilmişti. Bu papanın adı II. Urban'dı ve daha önce de söylediğin gibi taş kafanın tekiydi ki bu hikayenin sadece yarısıdır. Aptal bir adam değildi ama tembelliği onu küfre götürecek sınırlara ulaşmıştı. Tek istediği kimseyle dalaşmamaktı. İlk yaptığı şey sırtını Bizans'ın surlarına dayamış savaşmakta olan Alexios'un aforozunu kaldırmak oldu ve onunla bir dostluk anlaşması yaptı. Al birini vur öbürüne ha. Alexios hemen ne yapsam da yeni dostumdan kaybettiğim toprakları geri almak için birkaç dindar savaşçı istesem diye düşünmeye başladı. Özellikle de Anadolu'yu. Ama bu dostluğun da bir sınırı vardı ve Urban savaşmak istemiyordu. O kilisesiyle meşguldü. Hepsi bu. Bu durum Alexios'un keyfini kaçırdı. O zaman onunla ittifak yapmış olmanın ne anlamı vardı ki? Bunun üzerine Urban'ın bir konsey topladığı Piacenza'ya 12 elçiden oluşan bir heyet gönderdi. Ve heyet orada İslam boyunduruğu altında inim inim inleyen Hristiyanları, kutsal şehir kuşatıldığında nasıl kan ve gözyaşı döktüklerini, Filistin'e giderken gördükleri ve ayaklarından asılıp diri diri küçük parçalara doğranmış hacıların yürek parçalayan öykülerini ve Tanrı bilir daha nice palavraları ballandıra ballandıra anlattı. Hemen hemen tümü uydurmaydı. Ve o bölgede öğrendikleri doğuya özgü klişelerle doluydu. Ama etkili olmuştu. Urban yardım sözü verdi. Söz vermek Urban'ın becerebildiği şeylerin başında geliyordu.
Sonra yardım gönderdi mi?
Urban mı? Hemen değil. Jasper kıkırdadı. Söylediğim gibi o bir din adamıydı ve zamanını ekleziyastik meselelerle haşır neşir olarak geçirmeyi tercih ederdi. Azizliklerin tayin edilmesi, cadı mahkemeleri ve buna benzer şeyler ama en azından söz vermişti. Alexios gelecek olan yüzlerce şövalyenin hayaliyle ellerini ovuşturarak bekledi ve Urban'ın da onları göndereceği kesindi, er ya da geç. Eğer göndermezse tüm hayallerini mahvetmiş olacaktı.
Merakla dinlemekte olan Jakob elini sürahiye uzattı ama içinde bir şey kalmamıştı.
Ah dedi Jasper ve arka odaya yöneldi.
Hiç sıkılmadım
diye bağırdı Jakob arkasından. Ama ben sıkıldım.
Böyle yarıda kesemezsin.
Nedenmiş? Jasper'ın sesi dışarıdan geliyordu. Hikayenin tarih olması yüzlerce yıl aldı ama sen bekleyemiyorsun.
Ardından ne oldu bilmek istiyorum. Üstelik kayıp çocukları da söylemedin bana hala.
Jasper bahçedeki mahzenin kapağını açmaya çalışıyordu.
O kadar meraklıysan buraya gel.
Yakup yerinden kalktı ve karanlık bahçeye çıktı. Jasper bir mum yakarak önce kendisinin gitmesi gerektiğini gösterdi. Birlikte kaygan merdivenlerden dikkatle inerlerken bir kez daha nemli ve küflü koku Yakup'u sardı ve üzerine o garip zamansızlık hissi çöktü. Önündeki karanlıkta damlayan suların yankılarını duyabiliyordu. Sonunda yakın çevresi mum ışığıyla aydınlandı. Jasper hemen yanında duruyordu.
"Hayatının geri kalanını burada geçirdiğini hayal edebiliyor musun?" diye sordu. "İsteyerek değil, buna mecbur kalsan."
"İsteyeceğimi hiç zannetmem."
Jasper güldü. "Ama aslında burası cennet. Haçlı seferler hakkında ne biliyoruz ki zaten?"
Bir fıçının yanına gidip sürahiyi doldurdu. Onu izlerken Jakob'un başı dönmeye başladı. Böyle içmeye alışık değildi. Arkasını döndü, kollarını gerdi ve kendini bir tüy gibi yere bıraktı. Jasper onun nerede olduğuna baktı ve mumu yere onun önüne koydu. Sonra da karşısına oturup kupaları doldurdu.
"Burası Haçlı seferlerinden bahsetmek için daha uygun bir yer," dedi bir yudum alarak.
Jakob da aynını yaptı. "Bence de."
"Hayır, beni yanlış anladın. Bu mahzen yerin altında bir delik. Sağlıksız ve basık. Benim kefaret odam."
"Güzel kefaret," diye sırıttı Jakob.
"Orada sıcak ateşin yanında da içebilirdim ama yapmak istemedim. Nezih ve sıcak bir odada oturup adaletsizlik ve baskılardan bahsetmek, bana gerçekten acı çekmiş kişilerle dalga geçmek gibi geliyor. Urban'ın neyi hayal ettiğini biliyor musun? Tanrı'nın kendisine göründüğünü ve ona kafirlere ve sapkınlara karşı din uğruna kılıç kuşanmasını emrettiğini söyledi. 1095 yılının Kasım'ında Clermont Konseyi'nde Haçlı seferleri için çağrıda bulundu ve büyük bir seferle tüm Türkleri ortadan kaldırmak için zengin fakir herkesi davet etti. Daha önce bir benzeri daha görülmemiş kutsal ve haklı bir savaş olacaktı bu. Orada bulunan herkes, vatandaşlar, tacirler, rahipler ve askerler, elbiselerine haç işleyip hep bir ağızdan bağırdılar. "Tanrı böyle istedi, Tanrı böyle istedi."
Bir süre konuşmadı. Jakob bu savaş narasının ne anlama geldiğini sormadı. Tahmin edebiliyordu.
"Böylece krallar, prensler, şövalyeler, silahtarlar, hırsızlar, dilenciler, rahipler, piskoposlar, serseriler, dolandırıcılar, katiller, kısacası ata binebilen ya da yürüyebilen herkes yollara düştü. İşledikleri günahların bağışlanacağı umuduyla coşku içerisinde Tanrı adına savaşmak için yürüdüler. Keşke kılıcı kapıp kutsal topraklara gitselerdi. Tanrı böyle istedi diye bağırmaya da devam ettiler. Sanki Tanrı onlardan kendi topraklarındaki imansızları katletmelerini istemişti. Mainz, Worms, Speyer ve diğer şehirlerdeki pek çok Yahudi'yi öldürdüler. Masum erkek, kadın ve çocukların ortadan kaldırıldığı kontrolsüz ve amaçsız bir katliamdı. Her yeri yağmalayıp yakıp yıkmışlar ve ellerinden güya kurtarmak için yola çıktıkları Hristiyanlar bile kurtulamamıştı.
Jasper yere tükürdü.
"Tanrı bunu mu istemiş? Senin Brahm'ının Haçlı seferleriyle ilgili anlattığı hikayeler saçmalıklarla doluydu. Hepsini dinledim ve ne kadar ikna edici anlatırsa anlatsın hiçbirinin akla yakın bir tarafı yoktu. Bram haçlı filan değildi. Sadece kolu, bacağı ya da aklı eksik halde geri dönebilmiş olan birkaçını tanımıştı. Macaristan, Bizans, Istira ve Konstantinopolu yerle bir ettiler. Mainz'lı bir tarihçi bu manyaklar tarafından öldürülmeden önce şöyle yazmıştı. Neden gökyüzü kararmadı? Neden yıldızların ışığı sönmedi? Neden 1100 din adamının, nice günahsız çocuk ve sayısız masum ve biçarenin katledildiği günde güneş ve ay göklerdeki yuvalarına çekilip karanlığa gömülmediler? Tanrı'dan yardım dilediler ama o sırada Tanrı başka yerde olmalıydı ya da belki de bunu hak ettiklerini düşündü. Bu yaşananların izleri hala silinmiş değil kasabalarımızda ve şehirlerimizde."
Başını iki yana salladı.
Sonra da Tanrı adına kutsal topraklara doğru devam ettiler. Serseri sürüsü, ayak takımı, haydut çeteleri asla hedeflerine varamadılar. Ya açlıktan öldüler ya da yolda öldürüldüler. Ama şövalyelerden oluşan büyük bir ordu oraya varmayı başardı. Kudüs'ü kuşattılar. 5 hafta boyunca zırhları içinde ter döktüler. Domuz gibi kokmuş olmalılar. Pis, leş gibi ama dayandılar. Sonra da şehre girdiler. Söylendiğine göre o gün akan Müslüman kanı askerlerimizin dizlerine kadar yükselmişti. Yeni Hristiyan krallığı neyin üzerine kuruldu? Katliamın, eziyet ve işkencenin, tecavüz ve yağmanın. İşte senin Hristiyanların bunlar evlat. İşte o kadar gurur duyduğumuz Hristiyanlık bu, kardeş sevgisiymiş. Yüzünü buruşturarak tükürdü. Peki ya Aziz Paulus Yahudilere ne demişti? Birkaç sıkıcı cümle. Kardeşlik sevgisi devam etsin. Yabancı ağırlamayı ihmal etmeyin. Çünkü ağırladıklarınızın bazıları melekler olabilir ama siz bilemezsiniz. Onları sanki kendinizdenmiş gibi bilip öyle davranın. Onlar sıkıntı çektiğinde sanki siz de sıkıntı çekiyormuş gibi olun. Yakup sanki dengesini kaybetmemeye çalışıyormuş gibi kupayı salladı. Ama bunlar çok zaman önceydi dedi. Kelimeler birleşip tek bir uzun kelimeye dönmüştü. Hayır, Yaspar sertçe başını salladı. Hayır, Müslümanlar Kudüs'ü geri aldı. Birbiri ardına sürekli Haçlı seferleri düzenlendi. Özellikle de Aziz'den farksız Clairvaux'lu Bernard bu kasapların hizmetine girdikten sonra. Bernard'ı tanır mısın? Aslında pek. Elbette tanımazsın. Yine bir sürü endülijan satıldı. Papa her seferinde daha fazla cinayet işlenmesi için fetvalar yağdırdı. Ve şövalyeler. Yapacak iş olmadığı zaman şatolarda hayat çok sıkıcı olmadı ki, zırhlarını giyip Tanrı böyle istedi diye bağırarak yollara düşmeleri zor olmadı. Tabii yine bir işe yaramadı. Birinci Haçlı seferinin utanç verici başarısını bir daha yakalayamadılar. Muhteşem hazinelerle dolu masalların büyüsüne kapılıp kutsal topraklara gittiler. Yenildiler ve öldürüldüler, birbirlerine düştüler. Ve kilisede liderlik rolünü kaptırmamak için elinden geleni yaptı. Gördüğün gibi ne kadar erdemli amaçlar. Sonra Haçlılar Köln'e geldiler. Ya da diğer bir deyişle kokuşmuş nefesleri sokaklarımızda yayılıp Nikolas adında bir çocukla birlikte 10 yaşında birkaç çocuğu daha zehirledi. Bu Nikolas sokaklarda dolaşıp diğer çocukları kendileriyle birlikte Kudüs'e gelmeye davet etti. Müslümanları sadece imanlarının gücüyle yeneceklerdi. Akdeniz'i Musa'nın Kızıldeniz'i yardığı gibi ortadan yaracaklardı. Çocuklardan oluşan bu sürü yollara düştü. Rahipler ve hacılar bile bu çılgınlığa katılmaktan geri kalmadılar. Uşak ve hizmetçilerden bahsetmiyorum bile. En küçükleri daha 6 yaşına bile gelmemiş olan bu çocukların alpleri nasıl geçtiklerini bir Tanrı bilir. Cenova'ya varana kadar büyük çoğunluğu yollarda öldü ve bir avuç kaldılar. Peki ya daha sonra ne oldu dersin ha? Ne oldu? Yaspar yumruğunu taş zemine vurdu. Hiçbir şey, hem de hiçbir şey. Deniz yarılmadı tabii ki. Bunun için bir peygamber lazımdı. Ya da belki de Clairvaux'lu Bernard yanlarında olsa bir şeyler yapardı. Orada öylece kaldılar. Sahip oldukları her şeyden uzakta, perişan halde ağlayıp sızlayan bir sürü çocuk. Saint Denis'te böyle başka bir kayıp çocuk daha vardı, Stephen. Henüz sakalı bitmemişti ama peşine takılan binlercesiyle Marsilya'ya yürüdü. Bana yürüyen çocuklar eziyet çekecek buyurmuştu Tanrı ama bunu söyleyen Marsilya'daki 2 tacirdi. Çocukları gemilere bindirdiler ve onları ele geçirmeye gittikleri toprakların sahibi Mısırlı ve Cezayirlilere köle olarak sattılar. Şimdi Köln'ün tüm ahalisinin neden Haçlı seferlerine kuşkuyla baktıklarını anlıyor musun? Yaspar'ın sesi gittikçe Yakup'a daha derinden gelmeye başlamıştı. Ayağının dibinde havlayan bir köpek gibi. Yere bıraktığı kupası devrildi. O çocukların kulaklarını çekmeleri gerekirdi diye mırıldandı. Çekmeliydiler ama çekmediler. Papa'nın ne dediğini biliyor musun? Bu çocuklar bizi utandırdı. Biz yan gelip yatarken onlar kutsal toprakları kurtarmak için yola çıktılar. Fakat bir yıl sonra felaketin haberi duyulunca Nikolas'ın babasını Köln'de astılar. Nasıl olmuşsa birden her şey bu adamın hatası olmuştu. İtibar kazanabilmek için oğlunu iradesi haricinde o göndermişti. Birden herkes bunun çılgınlık olduğunu düşünmeye başladı. İlginç değil mi? Ya şimdi? Hochstadenli Konrad ertesi gün imansızlara karşı bir vaaz vereceğini duyurdu. Yeni katedralin şapellerinden birinde yapacakmış. Roma'da kısa süre önce Moğollara karşı yeni bir Haçlı Seferi ilan edildi. Bu sana bir şey hatırlattı mı? Jakob doğru düzgün düşünemiyordu. Bu ona bir şey hatırlatmış mıydı? Hayır diye cevap verdi. Jasper uzandı ve onu yeleğinden tuttu. Evet, her şey yeniden başlıyor. Ben kardeşlik sevgisi ve Hristiyan yaşam tarzından bahsederken onlar Haçlı Seferlerinden bahsediyorlar. Tanrı biliyor ya, ben de çok sağlam bir adam sayılmam. İçerim, küfrederim ve evet, Goddard'in de söylediği gibi zina yaparım. Valdensiyanların cezalandırılması gerektiğini düşünürüm ve bunlara ekleyebileceğim birkaç uygunsuz şey daha. Ama Haçlı Seferleri Tanrı'nın isteği olamaz. Bu zalimliktir. Bu İsa'nın üzerinde can verdiği haçla dalga geçmektir. O biz Kudüs'ü ya da dünyanın herhangi bir yerini kan gölüne çevirelim diye ölmedi. Jakob ona baktı. Jasper'ın çenesi yavaş yavaş alnıyla birleşmeye başlarken az sonra burdu görüntüye girdi, geğirdi. Ardından Jasper'ın yüzü tümüyle görüntüden çıkıp yerini mahzen tavanının gölgelerine terk etti. Uykudan başka bir şey düşünemeyen Jakob yere uzandı. Jasper onu pantolonundan tutup çekti. ''Hey, bir dakika daha tilki yavrusu, şimdi hatırladım. Sormak istediğim bir şey var, bu sabah söylemeyi unuttun.'' ''Ben siyasetten anlamam.'' diye mırıldandı Jakob gözleri kapalı halde. ''Boşver siyaseti Jakob, hey tilki yavrusu.'' ''Ha, ne dedi? Kim ne dedi?'' ''Gerhard Tanrı'nın cezası, sana ne söyledi, son sözleri neydi?''
''Son mu? Gerhard ne dedi? Gerhard kim?'' Sonra birden hatırladı. O dedi ki,
evet.
Bir süre sessizlik oldu. Ardından da Jakob horlamaya başladı.
18. ayrımın sonu. Sayfa 193.